Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David Kennedy'nin Mellon and American Life adlı eseri, Amerikalı bankacı, sanayici, hayırsever ve siyasetçi Andrew W. Mellon'un kapsamlı biyografisidir. Kitap, Mellon'un Pittsburgh'taki aile çevresinden başlayarak bankacılık, petrol, alüminyum ve başka sektörlerde kurduğu ekonomik gücü inceler. Ardından Harding, Coolidge ve Hoover yönetimlerinde hazine bakanı olarak geçirdiği yılları, vergi politikalarındaki etkisini ve büyük buhran sırasında uğradığı yoğun eleştirileri ele alır. Kennedy'nin amacı, Mellon'u ne yalnızca servet sahibi bir simge ne de büyük buhranın tek sorumlusu gibi sunmaktır. Bunun yerine Amerikan sanayileşmesinin yarattığı fırsatlar ile eşitsizlikler içinde şekillenmiş, karmaşık ve çoğu zaman mesafeli bir kişilik portresi çizer. Ezer, ayrıca Mellon'un sanat koleksiyonunu, National Gallery of Art'ın kuruluşuna uzanan bağışını ve tartışmalı vergi davasını da kapsar. Böylece kitap, iş dünyası, devlet yönetimi, aile hayatı ve kültürel hayırseverliğin birbirine nasıl bağlandığını gösteren ayrıntılı bir modern Amerika tarihi çalışması niteliği taşır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Pittsburgh bankacılığından ulusal sanayi imparatorluğuna uzanan yükseliş. Kennedy'nin, Mellon'un servetini tek bir parlak girişimden doğmuş gibi anlatmaz. Onun yükselişini, babası Thomas Mellon'un kurduğu bankacılık düzeni. Pittsburgh'ın hızla sanayileşen ekonomisi ve aile içinde erken yaşta verilen ticari eğitim üzerinden açıklar. Andrew Mellon gençliğinde kredi, ipotek, muhasebe ve teminat gibi bankacılığın temel araçlarını öğrenir. Bu deneyim ona yalnızca para yönetmeyi değil, farklı sektörlerdeki şirketlere sermaye sağlayarak etkili olmayı da öğretir. Mellon'un yaklaşımında banka pasif biçimde mevduat tutan bir kurum değildir. Banka, yatırım yapılacak alanları seçen, riskleri dağıtan ve işletmelerin büyümesini yönlendiren bir merkezdir. Kitapta petrol, alüminyum ve sanayi yatırımları bu nedenle yalnızca kişisel zenginlik örnekleri olarak durmaz. Bunlar, finansın üretim ekonomisi üzerindeki belirleyici rolünü gösterir. Kennedy'nin, Mellon'un fırsatları çoğu kez ekonomik dalgalanmalar sırasında fark ettiğini de vurgular. Bu durum, onun ihtiyatlı, hesapçı ve uzun vadeli davranışını açıklar. Biyografi, Mellon'un başarısını kişisel yetenekle sınırlamadan, aile sermayesi, bölgesel sanayi ağı ve dönemin kurumsal koşullarıyla birlikte değerlendirir. Bu denge, büyük servetlerin nasıl oluştuğunu anlamak açısından kitabın en güçlü yanlarından biridir. İkinci olarak, Hazine Bakanlığı'nda iş dünyası mantığı ve vergi politikası, Mellon'un kamu kariyeri, kitabın en önemli bölümlerinden biridir. Harding, Coolidge ve Hoover dönemlerinde Hazine Bakanı olarak görev yapan Mellon, federal maliyenin daha düzenli, tasarruf odaklı ve işletme mantığıyla yönetilmesini savunur. Kennedy'nin onun düşük oranlı ama daha uygulanabilir vergilere verdiği önemi, savaş sonrasında oluşan yüksek vergi ortamına tepkisiyle birlikte ele alır. Mellon'a göre aşırı vergi oranları yatırımı ve tasarrufu caydırabilir, ayrıca vergi kaçırma eğilimini artırabilirdi. Bu düşünce dönemin cumhuriyetçi ekonomik anlayışıyla uyumluydu ve Mellon'un kişisel sınıfsal konumundan tamamen ayrı düşünülemezdi. Kitap burada basit bir övgü ya da suçlama çizgisine girmez. Vergi indirimlerinin ekonomik faaliyet üzerindeki muhtemel etkisini anlatırken, bu politikaların yüksek gelir gruplarına sağladığı avantajları ve kamuoyunda yarattığı tepkiyi de görünür kılar. Mellon'un devlet anlayışı, kamu maliyesini siyasal vaatlerden çok bilanço disipliniyle ele alma eğilimindedir. Ancak devlet bir şirket değildir. Büyük buhran derinleştiğinde bu yaklaşımın sosyal sonuçları ve siyasal sınırları daha sert biçimde ortaya çıkar. Kennedy'nin analizi, maliye politikasının teknik hesaplardan ibaret olmadığını, toplumsal adalet ve demokratik meşruiyet tartışmalarıyla iç içe geçtiğini gösterir. Üçüncü olarak, büyük buhran, siyasal günah keçisi ve vergi davası, Mellon, 1920'lerin refah yıllarında etkili bir maliye yöneticisi olarak öne çıkarken, büyük buhran sonrasında dönemin en kolay hedeflerinden birine dönüşür. Kennedy'nin, bu değişimi yalnızca Mellon'un kararlarıyla açıklamaz. Küresel ekonomik çöküşün çok geniş nedenleri olduğunu, buna rağmen kamuoyunun büyük servet sahipleri ve uzun süre görev yapan yöneticiler üzerinde hesap sormaya yöneldiğini gösterir. Mellon'un Hoover yönetiminde görevde kalması, ekonomik krizin sembolik sorumluluğunu onun üzerinde yoğunlaştırmıştır. Kitap, Roosevelt döneminde açılan vergi davasını bu siyasal atmosfer içinde inceler. Mellon, vergi beyannamelerini kasten yanlış düzenlemekle suçlanır. Kennedy'nin anlatısında dava hukuki ayrıntılar taşısa da yalnızca teknik bir vergi anlaşmazlığı değildir. Eski düzenin güçlü bir temsilcisiyle yeni siyasal düzen arasındaki çatışmayı da yansıtır. Biyografi, Mellon'un savunulması gereken kusursuz bir figür olduğu sonucuna varmaz. Onun soğuk, ayrıcalıklı ve kamuoyuna uzak imajını kabul eder. Fakat bütün ekonomik felaketin kişiselleştirilmesine de karşı çıkar. Bu yaklaşım, tarihsel sorumluluğu tek bir kişiye yükleme alışkanlığının ne kadar yetersiz olabileceğini gösterir. Mellon'un ölümünden sonra kesin biçimde aklanması, kitabın trajik tonunu güçlendirir ve siyasi iklimin hukuk algısını nasıl etkileyebileceği sorusunu açık bırakır. Dördüncü olarak, özel hayattaki mesafe ile kamusal başarı arasındaki gerilim, Kennedy'nin Mellon portresini sıradan iş insanı biyografilerinden ayıran yönlerden biri. Kamusal başarıyla özel hayat arasındaki belirgin uçuruma verdiği ağırlıktır. Mellon, iş yaşamında disiplinli, dikkatli ve etkili bir karar verici olarak görünür. Buna karşılık kitap, onu sıcak ilişkiler kurmakta zorlanan, içine kapanık ve duygusal açıdan sınırlı bir insan olarak tasvir eder. Evliliği, aile ilişkileri ve çocuklarıyla bağları, sahip olduğu güç ve servetin kişisel tatmin sağlamadığını gösteren önemli alanlardır. Bu bölümler okuyucuyu Mellon'a koşulsuz sempati duymaya çağırmaz. Daha çok ekonomik başarıyı karakterin bütünlüğüyle eşitlemenin yanlış olduğunu hatırlatır. Mellon'un özel yaşamına dair ayrıntılar, onun kamusal kararlarını doğrudan açıklayan basit psikolojik nedenler gibi kullanılmaz. Bunun yerine, kişiliğinin mesafeli yapısının çevresindeki insanlarla ilişkilerine ve kamuoyundaki algısına nasıl yansıdığı gösterilir. Özellikle büyük buhran yıllarında halkın sıkıntılarıyla duygusal bağ kuramayan bir milyoner görüntüsü siyasi açıdan ağır bir yük haline gelir. Kennedy'nin bu nedenle Mellon'un itibar kaybını yalnızca politikalarına bağlamaz. Kişisel iletişim tarzı, aile içindeki kırılmalar ve kamuya kapalı yaşamı da onun savunmasızlığını artırmıştır. Kitap, iktidarın insanı yalnızlaştırabilen tarafını somut bir tarihsel örnek üzerinden inceler. Son olarak, Senat Koleksiyonu ve National Gallery of Art ile kurulan kalıcı miras, Mellon'un yaşam öyküsündeki son büyük dönüşüm. Senat hamiliği ve National Gallery of Art'ın kurulmasına yaptığı katkı ile ilgilidir. Kennedy'nin bu konuyu yalnızca zengin bir koleksiyoncunun zevki olarak ele almaz. Mellon'un Avrupa resmine yönelişini, kişisel itibarını yeniden kurma isteği, kültürel meşruiyet arayışı ve kamusal bağış düşüncesiyle birlikte değerlendirir. Büyük servet sahiplerinin sanat kurumları üzerinden kalıcı bir toplumsal rol edinmesi, Amerikan tarihinde sık rastlanan bir olgudur. Mellon'un örneğinde bu olgu, vergi davası ve siyasi eleştirilerin gölgesinde daha da anlam kazanır. Kitap, galerinin kuruluşunu bir pazarlık ya da suçlamalardan kurtulma aracı olarak sunan yorumlara mesafeli yaklaşır. Mellon'un bağışının uzun süreli hazırlıkların ve gerçek bir sanat ilgisinin ürünü olduğunu vurgular. Yine de bu mirasın onun tartışmalı siyasi geçmişinden bağımsız okunamayacağını ima eder. National Gallery of Art, bir yandan kamuya açık, kalıcı bir kültür kurumu yaratır. Öte yandan özel servetin hangi yollarla kamusal prestije dönüştüğünü düşündürür. Bu çift yönlü bakış önemlidir. Kennedy'nin hayırseverliği ne servetin bütün sorunlarını silen bir erdem ne de zorunlu olarak samimiyetsiz bir gösteri sayar. Mellon'un sanat mirasını bireysel tutku, kamusal hizmet ve tarihsel itibarın kesiştiği karmaşık bir alan olarak sunar. Sonuç olarak Mellon an American Life. Amerikan iş tarihi, maliye politikası, büyük buhran ya da sanat kurumlarının kökeniyle ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir eserdir. Andrew Mellon'u yalnızca servetiyle tanıyanlar bu kitapta daha çelişkili bir figürle karşılaşır. Kennedy'nin onun finansal becerisini, kamu yönetimindeki etkisini ve hayırseverliğini açık biçimde ortaya koyarken, soğuk kişiliğini, aile hayatındaki başarısızlıklarını ve siyasal açıdan tartışmalı tercihlerini de saklamaz. Bu tutum, kitabın en büyük entelektüel kazancıdır. Okur, büyük ekonomik aktörleri kahraman veya kötü adam kalıplarına yerleştirmek yerine, kurumlar, sınıf çıkarları, kişilik ve tarihsel koşullar arasındaki ilişkileri değerlendirmeyi öğrenir. Eserin ayrıntı düzeyi yüksektir. Bu nedenle hızlı bir giriş kitabı arayanlar için zaman zaman yoğun gelebilir. Özellikle özel yaşam ve sanat koleksiyonuna ayrılan bölümler, ekonomik tarih okumak isteyen bazı kişiler için daha yavaş ilerleyebilir. Buna karşın bu genişlik, Melo'nun yaşamını dar bir siyaset ya da iş dünyası çerçevesine sıkıştırmamasını sağlar. Benzer sanayici biyografilerinden farkı, kamu maliyesini, aile dramını, itibar mücadelesini ve kültürel bağışı aynı anlatı içinde dikkatle dengelemesidir. Kennedy'in erişebildiği aile arşivlerinden de yararlanarak uzun süre simgeleştirilmiş bir ismi yeniden insanileştirir. Sonuçta kitap, servet ile kamusal sorumluluğun her zaman çözülmemiş gerilimler taşıdığını gösteren, kapsamlı ve kalıcı bir biyografi olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz David Kennedy'in kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.